Ayrım 8. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 121. Yakın tarihimizde seçimler. Devlet-i Aliye Tanzimat'ı ilan etti. 19. yüzyıl devletinin nihayetsiz yatırımları ve gerekli hizmetlerini yürütecek memur kadroları için yetersiz bir mali yapı vardı. Hukuk, kültür, askerlik alanında başarıyla yürüyen Tanzimat reformları maliye duvarına çarpmıştı. Artık eskisi gibi cebren vergi toplamak, vergi salıp tespit etmek defterdarlara değil, mahalli halkın temsilcilerinin de katıldığı muhasarlık kurullarına verildi. Ne var ki buraya katılacak ahali temsilcileri nasıl seçilecekti? Seçmenin ve seçilmenin olmazsa olmaz şartları vardı. Belirli miktarda emlak ve akar sahibi olmak ve o ölçüde vergi vermek. 19. yüzyıl devletinin eğilimi her yerde aynıdır. Serveti olmayana iyi tebaa ve vatandaş gözüyle bakılmaz. Böyleleri ne seçer ne de seçilir. Bu ülkeye özgü bir yöntem daha ortaya çıktı. Sandık kurup rey vererek kurullar teşkil edilecek değildi. Seçme ehliyeti olanlar ister Müslüman, ister Hristiyan veya Yahudi olsun bir yere toplanacak ve seçilecekler bunların önüne çıkarılacak. Kendilerini isteyenler bir tarafta kalacak, istemeyenler öbür tarafa geçecek. Ne zabıt ne de gizli oy açık tasnif sistemine ihtiyaç var. Bazı münafıklar seçmenin karşısına çıkacak adamları vali veya mutasarrıfın öne sürdüğünü söylüyordu ama nihayet onların içinden birini seçme şansı vardı. Muhasır Avrupa'da genel oy için kavga veren Chartist hareketin 1836-48 sendikal kavgalarından kime ne? Hiç değilse Osmanlı İmparatorluğu seçim bahsinde Rusya'nın önüne geçmiştir. Seçimin tadına varılmıştı. 1877'de Meclis-i Mebusan'da Taşlı Mebusları galiba İstanbul ahalisi seçimle yeni tanışacak. Biz vilayetlerde Tanzimat başından beri intihabat, seçim içindeyiz diye övünüyorlardı. Gerçekten de vilayetlerde mülki amirlerin yanındaki idare meclislerini, 1964'te kurulan belediye meclislerini, Tanzimat başından beri çalışan nizamiye mahkemeleri ve ticaret mahkemelerine, ziraat, marif ve nafa komisyonlarına mahallenin ileri gelenleri ya seçimle ya tayinle atanıyordu. Osmanlı tebaasının temsilcileri o usulle seçiliyordu. Hiç seçim yapılmadan tayin yapılsa ne olur? Galiba seçimin adı ve kokusu dahi çok şeyi değiştiriyor. İkinci Meşrutiyet döneminin ilk seçimi 1876 Anayasası 30 yıl boyu rafa kaldırıldıktan sonra her yerde törenlerle yapıldı. Hele İstanbul, Selanik, İzmir ve Beyrut gibi büyük şehirlerde sandık kurullarının üyelerinin muhtelif dini üyelerden oluşmasına dikkat edildi. İşin gösterisi muhtevayı geçmişti. Sandık demokrasisini gerçekleştirecek İttihat ve Terakki dışında yeterince örgütlenmiş bir başka parti olduğu söylenemezdi. Nitekim kısa sürede gelen ikinci dönem seçimleri sopalı seçim olarak anıldı. Meşrutiyetin Genç Türk Partisi istibdadın tadını almıştı. Doğrusu istediklerini kendi yöntemleriyle seçtirdiler. Her şey değişti. Saltanat dahi ilave edildi. Ama bürokrasinin dizginleri elde tutma huyunda değişme olmadı. Doğrusu değişmesi de mümkün değildi. Siyasal partilerin, sendikaların, işveren gruplarının, ez cümle muhtelif siyasal sosyal baskı gruplarının oluşmadığı bir toplumda bunun aksi beklenemezdi. Kötü bir kural vardı ki aslında 1946'ya kadar uygulanmamıştı. Gelen mebusun meclis üyeliğinin meclis genel kurulu tarafından tasdik edilmesi gibi bir keyfiyet söz konusuydu. 1946 seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren bazı DP milletvekillerinin mesela Zeki Sporel'in mebusluk için seçimi kazanarak aldığı mazbata geçerliydi ama meclis üyeliği için gerekli kabul CHP'lilerin reyiyle genel kurul tarafından tasdik edilmemiş oldu. Haydi dışarı. Çok partili hayatın ilk seçimine şaibe karıştı. Aslında bugünkünden farklı olarak kapalı oy açık tasnif değil de neredeyse açık oy kapalı tasnif sistemi devam ediyordu. DP hazırlıksız ve örgütsüz olduğu için birçok vilayette seçime girmemişti. Ekseriyet sistemi içinde CHP'nin kazanacağı belli olduğu halde bazı yerlerde gayretkeş mülki amirler seçim sürecine müdahale ettiler ve sonuçlara göre seçmenleri cezalandırmaya kalktılar. Ankara kazalarından birinde kaymakam DP'ye rey veren köylülere eşek semeri vurdurttu. Sonraki devrede bu zat CHP'den mebus oldu. Antalya'da Arslanköy halkı seçim sandığını vermeyiz, açıkta sayın diye ayaklandı. Oyları vilayet çapında değerlendiren ekseriyet sistemi sorunun başıydı. CHP bu sistemi değiştirmeden 1950 seçimlerine gitti. Doğrusu DP'nin de 1950'den sonra bu sistemi hiç değiştirmeye niyetlenmediği açık. CHP'liler bu sefer nispi seçim sisteminin savunucuları oldular. Gerçekten her vilayette ekseriyet reyi alan partinin tulum listeyle meclise girmesi pek adil görünmüyordu. 1957 seçimlerinde akla hayale gelmeyecek işlemlerin olduğu açık. Ama gerçekten 1946'daki usul yolsuzlukları tekrarlanmış mıydı? Bunu söylemek zor. Zihniyet aynıydı. Recep Bilginer'in İsyancılar oyunu Arslangöy hadisesini hatırlatıyordu ve devlet tiyatrolarında 1964 sezonunda sahneye konmuştu. Herkes tarih ve sistem kendine göre yorumlanınca alkış tutar. 1965 seçimlerine Türkiye ekseriyet sisteminin tam aksi olan Milli Bakiye ile girdi. Bu sayede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye İşçi Partisi ve o zamanki adıyla Alparslan Türkeş'in CKMP'si de grup kurabildi. Bu sefer muhalefet bu sistemden şikayet etti ve 1969 seçimlerine yeniden eski sistemle girildi. Türkiye İşçi Partisi'nin ve artık adı MHP olan grupların meclisteki temsilinin zayıflaması mutlaka parlamento dışı sol ve sağ grupların güçlenme ve çatışma eğilimini artırdı. Mecliste temsil demokrasinin esas niteliğidir. Şurası bir gerçek, Türkiye'de seçimler yarım asırdır şaibesiz ve usulüne uygun olarak yapılıyor. Artık her türlü parti kurulup siyasi hayata girebiliyor. Ön şart ki mali kaynaklarını bulsun ve örgütlenebilsin, yoksa oy pusulalarında bilinmeyen isimlerden biri olarak yerini alıyor. Bu şüphesiz ki ülkemizi dünyada birçok sorunlu ülkenin bulunduğu demokrat olmayan kamptan ayırıyor. 1960, 1971, 1980 askeri darbeler. Avrupa'da The Independent, The Times, Die Zeitung gibi yayın organlarında Ergenekon davası ele alınıyor. Davanın hızla ilerlediği ve ülkenin modernleşme tarihi için bir dönüm noktası olduğu vurgulanıyor. Hiç kuşkusuz bu gibi davalar için hakiki ve uzmanca bir değerlendirmeyi yabancı basın organları yapacak değildir. Türkiye'deki yabancı basın temsilcilerinin ve muhabirlerinin ekseriyetle Türk basını ve dil bilen çevrenin içindeki dar bir grubun telkinlerini olduğu gibi naklettiği görülüyor. Bunun iki nedeni var. 1950'lerin ve 60'ların Türkiye'sinde dil bilenler çok azdı. Ama özellikle Ankara ve İstanbul'a yabancılarla konuşan çevrelerin muhtelif fikirlere sahip olduğu, bazılarının uzman olduğu açıktı. Bugün ise değişik bireysel görüşlere sahip uzmanlardan çok yabancı basına temasa geçenler eski sol çevrelere mensup ahbap grubudur. Bunlarla temasa geçen yabancı matbuat mensupları da eskisi gibi Türkiye'ye gelen uzman ve bilgili nitelikli gazetecilerden çok haber ve yorumunu tezelden çıkarmaya gayret eden tiplerdir. Sık sık Türkiye üzerinde tek ağızdan çıkma, çarpıtılmış yorumların yer alması bu yüzdendir. Ergenekon davası Türk adliye tarihini gelecekte de çok işgal edecektir. Hakkında hüküm vermek zordur. Ama davanın ne derecede tutarlı gittiğini bugünden söylemek mümkün değil. Modernleşme tarihimizin dönüm noktası olarak mı yoksa başka türlü mü değerlendirilecek, şimdiden hüküm vermek istemiyoruz. The Independent gibi gazetelerin darbelerden çok çeken bir Türkiye'den bahsettiği görülüyor. Sağın ve solun belirli simaları bu konuda yoğunlukla bir araya geliyorlar. Önceleri velev ki aynı mektepte okumuş olsalar da bir fincan kahveyi beraber içmeyen, hatta selamlaşmayan adamlar birkaç yıldır ortak programlar yapıyor, kitaplar yayımlıyor ve Türkiye'nin darbeler tarihi için hak, hukuk, demokrasi gibi kutsal kavramların etrafında tarihi olayları da saptırarak yeni yorumlara gidiyorlar. Askerlik, askersizleşme ve saf demokrasi düşüncesi kadar AB projelerinden yararlanmada da üzerinde durulan bir nokta oluyor. Mesela benim de zamanında 13-14 yaşında bir ortaokul öğrencisiyken 1960 darbesini bazı yönleriyle abartılı ve haksız gördüğümü ve darbeciler kadar kışkırtılmış kitlenin tavırlarını da benimseyemediğimi belirtmeliyim. Tabii 27 Mayıs hareketini sistematik kitlesel işkence ve askeri zorbalık diye yorumlayanlar da var. Bu işte de fazla ileri gidildiği açık. 27 Mayıs ara rejiminin ömrü topu topu 1,5 seneydi. Kapatılmasında haklı hukuki yönler olsa da pek tasvip edilemeyecek bu işlemden sonra DP'nin taraftarlarının kurduğu parti 1961 seçimlerinde neredeyse iktidara geliyordu. İlk anda koalisyona girdi. 1965'te de zaten büyük çoğunlukla iktidar oldu. Adalet Partisi. Bugün en uç noktalarda tezleri ileri süren eski solcu yeni liberal dostların ilk sol söylemleri hayata geçirmeleri ve örgütlenmeleri o darbenin getirdiği ortamda mümkün olmuştur. Dolayısıyla 1960 yılı 27 Mayıs darbesinin tamamıyla zulüm çeken Türkiye perspektifinden görmek ve göstermek ne tarihçiliğe sığıyor ne de Türkiye'yi anlamamıza yardımcı oluyor. İlginç bir biçimde Türkiye'de aydın sınıfın hayatını, Ankara ve İstanbul'u ve hatta taşraları en çok sarsan 12 Mart 1971 darbesidir. Anayasa değişmemişti. Meclis de değişmemişti. İki meclisi sistem devam etmekteydi ve ikinci yılın sonunda bu yapılanma sayesinde politikacılar, darbecileri amiyane tabirle oyuna getirerek saf dışı etmişti. Darbenin ilk günlerinde ise ordunun kendi içindeki çatışmalarını sivil politikacı ve aydın kesimine çok olumsuz biçimde aksettiği görülür. Burada gene ordunun bir kanadıyla işbirliğine girişen sivil aydın ve politikacılar ağır bir bedel ödemek zorunda kaldılar. Diğer yandan yasama hayatına devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi ise darbecilerin gölgesi altında fırsattan istifadeyle en olmayacak gayri hukuki kararları aldı. Bu idam ve sert kanunları darbecilerden çok politikacıların istediği açıktı. Muhalefet, muhalif CHP'den değil sadece partinin içindeki Bülent Ecevit grubundan geldi. 1965'teki konumunu kaybeden ve iki milletvekiliyle temsil edilen tipin ise bu dönemde meclis platformunda sesini çıkarabildiğini söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte hem Türkiye'nin Batı ile olan ittifakı ve bu mekanizmaların getirdiği zorlamalar hem de ordunun kendi iş terfi düzeni demokratik hayata dönüşü zorlamış ve hızlandırmıştır. Türkiye'nin farklı yanı budur. 12 Eylül 1980 darbesi siyasi hayatı bütün organları ve anayasal düzeniyle alt üst etmiştir. Bugün 30 yıl sonra darbecileri yargılamaktan söz ediyorlar. %92 rey ile 1982 anayasasını kabul eden bir toplumda bu gayretkeşliğin çok ciddiye alınması mümkün müdür? Unutmayalım, darbelerden ve her türlü otoriteden çok daha fazla çekinen ve çok daha eğitimsiz 1961 toplumu bile o zamanki anayasaya yüksek bir oranda red oyu verecek cesareti göstermişti. Demek ki kabulde bazılarının tekrarladığı korku motifi çok geçerli değildir. Gene aynı şekilde Batı İttifakı ve ordunun iş terfi düzeni nedeniyle de darbeci ara rejimden çok partili hayata geçirmiştir. Şüphesiz ki bu ara rejimin yarattığı sıkıntılar ortadadır ama 12 Eylül sabahı Avrupa televizyonlarındaki bu darbeyi beklenilen müspet bir müdahale olarak verdiler ve oradaki vatandaş kitlesi geç bile kalındığını ifade ettiler. Ülke halkı birbirini öldürmeye başlamıştı. Üstelik ortada gerçekten birilerinin infaz ettiği ölüm listeleri dolaşıyordu. Darbeden sonra da sorunların çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Demek ki Türkiye'nin sıkıntıları sadece askeri darbelerden kaynaklanmıyor. Her darbeden evvelki siyasal sistem tıkanmaları, sivil yönetim dediğimiz nesnenin, baskı grupları da dediğimiz sözde sivil toplum kuruluşlarımızın ne kadar ham ve hazırlıksız olduğunu göstermektedir. 1908'den beri hem Türkiye'nin modernleşmesini teşkil ediyor dediğimiz her hareketin arkasında askeri darbeyi görüyoruz, hem de o askeri darbeleri Türkiye'nin ebedi çilesinin tek mesulü olarak niteliyoruz. Bu tutarsız söylemle bırakın tarihçiliği, sağlıklı bir vatandaş değerlendirmesinden söz edebilir miyiz? 12 Eylül'e nasıl geldik? 12 Eylül 1980 harekatı 20. yüzyıl Türkiye tarihindeki 4. askeri darbedir. Birincisi 1908 Temmuz'undaki tarihimizde 2. Meşrutiyet olarak bilinen ihtilaldi. Bu anayasal hareketin üzerinden bir yıl geçmemişken 31 Mart 1909'da İstanbul'daki kanlı çatışma, Selanik'ten yürüyen düzenli ordunun birkaç taburundan ve yardımcı sivil çetecilerden oluşan küçük hareket ordusunun başkente gelip vaziyete hakim olmasıyla bastırıldı. Balkan Savaşı sırasındaki Bağbali baskın dediğimiz gerçek anlamdaki 3. Dünya tipi bir hükümet darbesiyle 2. Meşrutiyet'in çalkantılı tarihi devam etmiştir. Her üç olayda da aktörler hemen hemen aynıdır. Çekirdek, İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir. Son darbede Bağbali'ye giren silahşörler ve başlarındaki Enver Bey, Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı katlettiler, sadrazama silah soruya istifaname yazdırdılar. Dahası Enver'in görülmemiş bir cüretle silahlı olarak padişahın karşısına dikilip Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam tayin ettirmesiyle bu darbecilik geleneği doruğa çıkmıştır. O kadar kanlı çatışmalar ve pahalı tedbirlerle 1826 yılında kaldırdığımız Yeniçeri ihtilali geleneği maalesef daha 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülaziz'i deviren Hüseyin Avni Paşa'nın hükümet darbesiyle yeniden dirilmişti. Sultan II. Abdülhamid'in diktatör rejimi bu kırılmanın devamını ancak 32 sene geciktirebildi. İkinci meşrutiyet darbeler zinciriyle 10 sene kadar sürmüştür. Sonunda Adriyatik'ten yani Preveze ve Arnavutluk'tan Basra Körfezi'ne kadar uzanan bir imparatorluğun cenaze namazı kılınmıştır. Elbette ki imparatorluklar yıkılır ama bu yönetimin bilgisizliği işi çabuklaştırıp savaşı getirmese Arabistan daha onurlu ve oturaklı bir idareyle bağımsız olur. Asıl unsur Türk halkı da 20. yüzyıla daha hazırlıklı ve savaşta kaybetmediği kadroların yapıcılığı ile girerdi. Cumhuriyet'in kurucu öncü kadroları, İttihatçılığı yakından tanıdıkları ve hatta bir ara bu muhalif harekete üye oldukları için bu talihsiz olaylardan yeterince ders çıkarmışlardı ve askerin siyasete karışması konusunda son derece temkinliydiler. Askerlikle idari görevler arasına kesin sınırlar çektiler. Askerlerin mebus olamaması gibi kanuni tedbirlerin yanı sıra ustalıklı politik manevralarla askeri müdahaleleri önlediler. 1960 darbesi siyasetin değişen ortamına ayak uyduramayan Türkiye'nin siyasi ve idari kadrolarının ortak hatasıdır. İnsanlar Ankara ve İstanbul'daki talebe nümayişinden ürktü. İktidar ve muhalefet ise çok partili hayatı sağlıklı olarak götürme olgunluğundan uzaktı. Abartılı ve çiğ bir siyaset güdülüyordu. Muhalefetin çıkışları da iktidarın tedbirleri kadar olgunluktan uzaktı. Mayıs'tan sonraki yasa da safhası iç açıcı olmayan görüntüler ortaya çıkardı. Sonuçları itibariyle kırgın bir yönetici sınıf ve onların çocukları sonraki dönemde siyaset yaptılar. 1960'tan sonra yeni partiler, yeni siyasi dernek ve tartışmalarla Türkiye'nin yeni bir anayasal döneme girdiği görülüyordu. Hiç kuşkusuz bazı safdil hatalar hayatı zorlaştırıyordu. Anayasa Mahkemesi dünyada örneği az bulunan bir kuruluştu. Özlendiği gibi kurulup işlediğini söylemek mümkün değildir. Cumhuriyet Senatosu'nun ise kendinden bekleneni ifa eden bir organ olmadığı anlaşıldı. Anayasayı tamamen değiştirip yenisini yapmak 27 Mayıs döneminin getirdiği bir heyecandır. 1982 Anayasası da bir başka heyecanlı ama tepkici grubun eseridir. Oysa rahmetli Tahsin Bekir Balta ve bazı arkadaşlarının üstünde durduğu gibi 1924 Anayasası'nı tahsih ve yeniden ilavelerle yürürlükte tutmak daha isabetli olurdu. 1971 darbesi genelde siyasi partileri kapatmadı. Ne var ki Türkiye insanların evine kadar giren bir terör dalgasına maruz kaldı. Hükümetin çok iyi teşkil edildiği söylenemezdi. Başbakan yardımcısı çıkartılacak yeni ceza kanununun geriye yönelik uygulanacağı gibi vahim hukuk hatası içeren tehditlerle siyasi partileri ve meclis dışı grupları terörize etmeyi amaçlıyordu ama gerçekte hükümet güçsüzdü ve bakanlar arasında fikir birliği yoktu. Bu dönemde iktisadi hayatta bir dinginlik olduğu görülüyor. Siyasi bakımdan da insanlar huzursuz kılındı. Sonraki dönemin bakanlarından Altan Ömer'in uçak kaçırma suçuyla tutuklanması operasyonlardaki acemiliğe bir örnektir. Bu örneklerin sayısı çoktu. Ankara hava kirliliğine siyasi kirliliğin de eklenmesiyle entelektüeller tarafından adeta boşaltıldı. İstanbul ve İzmir'e göç başladı. Başkentin kültürel hayatında bir düşme görüldü. Dönem içinde siyasi muhalefet Bülent Ecevit tarafından CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'ye ve askerlerle işbirliği yapan diğer siyasilere karşı yürütüldü. Hiç şüphesiz bu cehdi Ecevit'e serbest seçimlerde en büyük başarıyı getirdi. Darbeci rejim Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler'in muhakkak görülen Cumhurbaşkanlığının değişik kesimlerden politikacıların ortaklaşa çabası sonucu engellenmesiyle sona erdi. Yukarıda serbest seçimden bahsettik. Serbest seçim, Türkiye'deki askeri darbelerin sonunu getiren ve bizzat işin başındaki askerlerin mutlaka uydurdukları bir yükümlülüktür. Bunun da nedenlerinden birisi ordudaki terfi sistemi ve hiyerarşidir. Hiç kimse ilelebet askeri komuta mevkiinde kalamaz ve bu da sivil hayata geçişi hızlandıran, süreçleri besleyen bir devlet ve toplum geleneğidir. 1973 seçimlerinden sonra umutlarla birlikte kanlı ve çatışma dolu bir dönem başladı. Çatışmanın üniversiteleri tahrip ettiği açıktır. Bu çatışmaların arkasında üniversite yönetimi ve öğretim üyelerinin rolü hemen hiç yokken en çok onlar suçlandı. Etrafta ölüm listeleri dolaşıyordu. En müessif olay, Ordinarius Profesör Bedri Karafakioğlu gibi sağla solla ilgisi olmayan veya Ümit Doğanay, Cahit Orhan Tütengil, Bedrettin Cömert gibi siyaset sahnesine çıkmayan hocaların öldürülmeleriydi. Asayişsizlik ve cinayet üniversite hocasından taşradaki öğretmenlere, siyasi parti yöneticisinden fabrikatöre, partiliden bakana herkesi kurban diye yutuyordu. Silahlı çatışmanın ortasında kalanların serseri kurşunlara hedef olması kaçınılmazdı. İkinci Dünya Savaşı'nda Stalingrad Savaşı'nı yaşayan bir hoca "Orada bile bu kadar korkmamıştım," dedi. Maraş ve Çorum gibi mezhep çatışması görünümü iç savaş provaları maalesef hükümetle ordu arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden asayiş ve sıkı yönetim konusunda gereken ani tedbirlerin alınmasını ve en başta sıkı yönetimin ilanını geciktiriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Cumhurbaşkanını seçemiyordu. Nerede kaldı ki olayları önleyecek bir milli hükümet kursun? Türkiye'yi 12 Eylül darbesine sürükleyen olaylar ve kurumsal çatlamalar böyle gelişti. 12 Eylül neler getirdi? 12 Eylül 1980 sabahı sadece Türkiye'nin değil Avrupa ülkelerinin televizyonlarında da kısa aralarla darbe haberleri ve röportajlar veriliyordu. En çok göze çarpan ve tekrarlanan manzara Anıtkabir'in merdivenlerini muhtemelen bir 30 Ağustos sabahı tırmanan generaller ve subaylardı. Bu şatafatlı manzara ile Türkiye askeri bir devlet ve toplumun ülkesi olarak gösteriliyordu. Avrupa'daki Türk işçileri ve gençlerle yapılan röportajlarda herkes geç bile kaldılar diyordu. Sonradan rejimi çok tenkit edecekler dahil basın organları başlangıçta karşı görüşe pek yer vermiyorlardı. Anlaşılan bu darbe istikrar için ilk anda hoş karşılanmıştı. 1980'ler için sert sayılan bir uygulama ise siyasi partilerin kapatılması ve millet meclisiyle senatonun dağıtılmasıdır. Liderler ise bir deniz üssü olan Hamza Koy'da hakikaten misafir edildiler. 1960'larda Yassıada anıları herkesin hafızasını kazınmıştı ve Türkiye politika topunun yuvarlak olduğunu anlamıştı. Bu kısa dönemden sonra Bülent Ecevit anlaşılan geçmişin bir muhasebesini yaptı ve gelecek için yeni bir strateji ve politika saptadı. Başta partisinin merkez karar kurulları, hatta il örgütleri ve tabii milletvekilleri ve senatörleriyle partili belediye başkanları ve eski bürokratları ilişki tamamen kopardı, kendisini arayanları da kabul etmedi. Süleyman Demirel ise aksine partili partisiz eski dostları kadar muhaliflerin de kapılarını açmıştı. Anlaşılan Ulusal Demokratik Cephe Başkanlığı'nı benimsemişti. Bir olay hatırlıyorum. İstanbul eski milletvekili Çağlayan Ege, Ecevit'e ulaşamayınca Demirel'in kapısını çalıp uzun uzun dertleşmişti. Aslında Türk siyasetini götürenlerin yalnızlığı ve temelsizliği açığa çıkmıştı. Politikacının bu gibi zamanlarda genel başkanından başka arayacağı, başvuracağı, temasa geçip istişarede bulunacağı ve birlikte hareket edeceği zümre ve kurumlar yoktu. Türk demokrasisinin yapısal zaafı o günden bugüne giderilebildi mi doğrusu tartışılır. Demokrasi örgüt ve asıl önemlisi gelenek demektir. Tarih şuuru olmayan ve örgütsel dayanışmayı teşkil edemeyen demokrasilerin bu dönemlerde dayanamayacağı açıktır. İlk 2-3 hafta içinde rayından çıkan asayiş şaşılacak bir süratle düzeldi. Fakat ondan sonra Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve konsey üyelerinin demeçleri hoşnutsuzluğu artırdı. Bu dönemde ilk defa Avrupa basınında ve siyasi çevrelerde oluşan muhalefete Türkiye'deki aydınlar da destek verdi ve aydınlar dilekçesi gibi bir hareket, bazı ilgisiz kimselerin imzasının alınması ve bazılarının gülünç gerekçelerle imzalarını çekmesine rağmen Batı Avrupa çevrelerinde de destek gördü. Devleti yönetenlerle, sağdan sola bütün siyasilerle aydın takımı Kenan Evren'le karşı karşıya geldi. İşte burada ilginç bir sağduyu örneği görüldü. Pek tasvip edilen bir metin olmamasına rağmen anayasayı reddetmenin daha büyük sorunlar ve gerilimler yaratacağını gören halk, anayasaya %92 oranında evet dedi. Oysa 1961 anayasasına verilen evet oyları çok daha düşüktü. 20 yıl içinde Türkiye halkı daha uzlaşmacı ve adam sendeci bir tutum benimsemişti. Pek haksız da değildi. Nihayet Türkiye'nin geleneği askeri yönetimi beklenen eyleme götürdü. Siyasi partiler kuruldu ve 1983'te genel seçim yapıldı. Bundan önce anayasa gereği Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin siyasi dokunulmazlığı sağlanmıştı ve Orgeneral Kenan Evren de Cumhurbaşkanı seçilmişti. 12 Eylül darbesi için söylenecek çok şey var. Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde bütün gürültüsüyle yönettiği iktisadi politikanın acılı kısmı, yani banker iflasları, bu dönemde onun başbakan yardımcılığına rastlar. Sıkı iktisadi politikaların verimli ikinci safhası ANAP'ın ihtişamını hazırladı. Türkiye'nin siyasi hayatının kendilerine pek sorulmadığını gören sağ ve sol aydınlar bu dönemde bir diyaloğa girdiler. Askeri rejim çok açıktır ki sağı da solu da hizaya getirmek niyetindeydi. Ülkücü gençler de hapishanelere kondular ve idam cezasıyla cezalandırılanlar oldu. Sol ve sağ gruplar içinde halen kamu hizmetinden yasaklı geniş bir zümre vardır. 12 Eylül harekatı tasvip edilmedi ama Türkiye'nin zaafları dolayısıyla kaçınılmaz bir tarihi olay olduğunu kabul etmek zorundayız. 8. ayrımın sonu, sayfa 137.